Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün sakatlıkları konuşacağız. Sakatlıklar eksenli bir NBA sohbetimiz olacak. Hoş geldin Kaan abi.
Hoş bulduk.
Hemen başlarken duyurumuzu yapalım. Otoshops nakitle aracınızı satmak için karmaşık işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Hemen otoshops.com web sitesini ziyaret edip ön fiyat teklifini alıp ardından ekspertiz için randevu ayarlayabilirsiniz. Ekspertiz sonrası aracınızın gerçek değerini öğrendikten sonra verdiğiniz onayla birlikte aracınızın değeri aynı gün içinde hesabınıza yatırılıyor ve dilerseniz Otoshops'ta takas yöntemiyle aracınızı değiştirme şansınız da var. Bugün takas takas aklıma girdi. Sakat oyuncuları konuşacağız. Hem anagram oldu galiba abi. Otoshops duyurusunun sonu aklıma girdi. Şimdi
takas belli... dönemi kapandı kardeşim. NBA'de kapandı, Otoshops'ta devam ediyor.
Aynen öyle. 12 ay sürer. Otoshops'ta takas bitmez. Falanca takımda transfer bitmez gibi.
Aynen öyle.
Şimdi bazı sakatlıklar tabii diğerlerinden biraz daha ciddi ve playoff'ta yaklaşırken takımların durumunu neredeyse tehdit eden cinsten, şansını tehdit eden cinsten. Tabii ki playoff takımları eksenli konuşacağız.
Bu arada
ama
playoff'a bir ay kaldı şurada.
Tabii. Tam yani bir aylık bir süre var ve işte özellikle işte dediğimiz gibi ciddi sakatlıklar. Yani mesela en son Embiid ile ilgili şey haberi vardı. Philadelphia'nın umudu onun normal sezonun son haftasına dönmesi şeklinde. Ama işte ne kadar ritim bulabilecek, ne durumda dönecek, bütün bunlar da bambaşka soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Tabii playoff takımları ağırlıklı konuşacağız. Ama istersen Alperen'le başlayalım Kaan abi. Çünkü her ne kadar Houston'un o resmin dışında yer alsa da Alperen'in sakatlığı da haliyle geçen hafta bize en çok ilgilendiren konuydu.
Ve neyse ki
Yani tüm Amerikan NBA kamuoyunu da aynı zamanda. Yani bizi biraz daha tabii ki fazla ilgilendiriyor ve ilk anda korktuk da daha ciddi, daha tabii uzun süreyi kaçırmasına sebep olabilecek bir sakatlık meydana gelmiş olabilir diye. Orada çünkü diz ciddi bir problem yaşamış gibi gözüküyordu ayak bileğiyle birlikte. Neyse ki öyle olmadı. Yani kötünün iyisi hakikaten diyebiliriz ortaya çıkan için.
Ya şöyle ilk şeyi ben pozisyonu canlı izlediğimde ya bir kere zaten bu tip pozisyonları izlerken insanın içi kıyılıyor. Yani hani sırf Alperen'in hani bizim oyuncumuz, evladımız olması bir tarafa hani hakikaten çok kötü oluyorsun. Ben biraz kötüyü düşündüm yani. Hani hiç iyi gözükmedi çünkü. Görüntü hiç iyi değildi. Yani hem bilekten hem dizden ciddi bir sakatlık yaşamış olma ihtimali yüksekti. Zaten hemen sonra bu yani ben sadece bizi değil tüm NBA'yi ilgilendiriyor derken bu Brian Sutter var ya bu
doktor Twitter'a, şey.
Doktor yani spor ortopedisyeni. Hani ciddi sakatlıklarda işte Amerika'daki Amerikan futbolcuları, beyzbolcular, basketbolcular herhangi bir sakatlık yaşadığında ama önemli oyuncular yaşadığında hemen bir küçük video yapıp sakatlıkla ilgili fikirlerini anlatıyor. Alperen'le ilgili hemen bir video yaptı falan. Orada hani küçük şey de olsa bir ümit vardı. Şey dedi yani iki senaryo var. Yani ilki olursa çok daha kolay kurtulabilir ama hani o da çok olumlu düşünmüyordu yani açıkçası. Ama olabilecek en iyi haber geldi. Bir kere her şeyden önce ameliyat olmasına gerek yok. İşte ciddi sakatlık yaşamış olabileceği bağlar, ligamentler, eklemlerle ilgili herhangi bir sorun yok. Sadece dizde bir kemik morarması. Bilekte de hani ciddi bir burkuk var ama sadece burkuk sonuç itibariyle. Alperen'in böyle çok biliyorsun Alperen çok esnek böyle spaget falan yapabiliyor. Onun da bence bir payı vardır. Tabii ki pozisyonun hani darbeye bağlı olduğu pozisyonda büyük de şans, çok da şanslıymış. Yani hakikaten amiyane tabirle verilmiş sadakası varmış. Neyse ki çok ciddi bir şey değil. Yani normal şartlarda 3-4 haftalık bir sakatlık ama zaten sezon bitmesine 4,5 hafta yani bir ay kaldığı için sezonu kapattı yani. Hani bundan sonra oynamayacak ama zaten oynaması yani hiç dert değil. Tek problem sezonu kapattığı için artık en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünden devre dışı kalacak. Bu 65 maç sınırından dolayı. Ama o da hiç problem değil yani. Bence hiç mesele değil yani. Çok çok çok geçmiş olsun diyelim. Bir de şey de çok yani bir taraftan tabii ki hani kariyeri açısından sakatlık falan çok büyük risk. Bir de kötü bir zamanlama. Çünkü Alperen sezon sonunda serbest kalmıyor da 3. sezonunu tamamlıyor. Ve extension eligible oluyor. Yani kontratın uzatılma, Houston isterse kontratını uzatabiliyor. Ve genelde takımların en değerli oyuncuları, genç yetenekli oyuncuları 3-4 senelik çaylak kontratının son yılına girmeden önce 3. yılın sonunda 4 yıllık yeni extension'lar, 4 yıllık ya da 5 yıllık yeni extension'lar alıyorlar. Yani asıl kontratı, kontrat bineden 1 yıl önce yapıyorsun. Bu genç oyuncu abi biz bundan sonuna kadar gideriz deyip kontratı basıyorlar. Ve genelde maksimum veriyorlar. Yani Alperen de tam o konumdaydı. Maksimum kontrat alacaktı bu yaz. Böyle bir sakatlık onu ertelerdi. Yani gene alabilirdi tabii ama muhtemelen bu yaz yapmazlardı. Şimdi en azından o kontratı da alıp işte bir para veya kontrat meselesi değil. Tamamen basketboluna konsantre olacak. O da önemli bence.
Evet. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Dediğimiz gibi yani kötünün iyisi oldu bir anlamda. En korktuğumuz en azından başa gelmedi. O da olumlu olarak değerlendirilebilir. Şimdi playoff resmi içerisindeki takımlarda yaşanan sakatlıklar, devam eden ya da geçtiğimiz hafta içerisinde işte meydana gelen sakatlıklar ve bu takımları nasıl etkileyebilir? Ne gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Biraz istersen buna geçelim Kaan abi.
Aynen öyle.
Hadi Batı'dan başlayalım bu defa. Ve yani Towns'un sakatlığı tabii çok aslında ciddi bir konuya dönüşebilir Minnesota için. Hatta yani şimdiden öyle. İki tarafı var işin. Birincisi zaten Minnesota Batı'da birinciliği bile kovalıyordu. Hatta bir süre öncesine kadar sahibiydi. Hala da o yarışın içerisinde. Ama Karl Anthony Towns'un sakatlığı onu bir ay sahalardan uzak tutacak.
Minimum.
Minimum bir ay. Yani hadi o bir ay sonra döndü, o bir aylık sürenin sonunda döndü diyelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bir ay kalmış durumda zaten sezonun, normal sezonun sonuna. Ve döndüğü senaryoda bile pat diye playoff'un içine düşmüş olacak Karl Anthony Towns.
Ya sonuçta özellikle dün Clippers'da yendikten sonra hani ilk dörtte kalacakları garanti, hatta üçüncü sıraya tutunma ihtimalleri de çok yüksek. O yüzden hani onun bir aylık yokluğu normal sezon için çok etkileyemeyebilir. Timberwolves'u sağlıklı dönecekse, tam sağlıklı dönecekse bence hani çok büyük problem değil. Problem şurada. Karl Anthony Towns'un hani ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir tarafa bırakalım. Hani en önemli ikinci oyuncusu belki de. Hani Gobert'le birlikte 2-2-3. Neyse. Şöyle bir durum var. Minnesota'da belli oyuncuların rolünü doldurmak kolay değil. Bu da yani Minnesota bir savunma takımı. Ligin en iyi savunması. İşte Jaden McDaniels ve şey ekseninde, Rudy Gobert ekseninde ki Anthony Edwards da katıldığı zaman hakikaten çok üst düzey bir savunma takımı olarak. Fakat skor opsiyonu çok sınırlı bir takım. Yani takımda çift taneli sayı üretmesi normal karşılanacak 4 oyuncu var. İşte Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Naz Reid ve Mike Conley falan bile saymıyor. Mike Conley, Jaden McDaniels de onlardan biri. Gobert de değil. Hatta 3 oyuncu var. Yani bu 3 oyuncu dışında herhangi bir oyuncu çift taneli sayı ürettiğinde normalin üstünde bir gün geçirmiş oluyor. Hatta işte sezon geneline bakarsan hani mesela son maçta Nikola Alexander Walker çok iyi oynadı ama bir takım ekstra oyuncular çıkabilir. Ama zaten işte Jaden McDaniels 10.5, Mike Conley 10.5 sayı ortalamasında. Yani 10 sayı üzerinde ortalaması olan 4 oyuncu var. Ki Rudy Gobert'in 14 ama hani Rudy Gobert'e asla bir skorer demezsin. Keza Nazir bir skorer ama o da işte başka problemler var. İşte zaten Karl Anthony Towns'u yerine ilk 5 başlatmaya kalktılar. Alt üst oldu bütün düzen. Korkunç bir savunmacı çünkü Nazir. Hiç Towns'un yaptıklarını yapamıyor. Onu kenardan getirmek daha etkili. Zaten kenarda hiç skor bulamıyorsun. Yani sayı açık el bulamıyorlar. Diğer oyuncuların hepsi çok sınırlı skorerler. Yani hakikaten çok. İşte Mike Conley artık iyice yaşlandığı için zaten hiçbir zaman çok hareketli bir oyuncu olmamıştı. Petite üzerinden falan bir şey yapmıyor. Ancak hani top döndükten sonra sabit şut atabiliyor. Gobert desen ancak smaç yapabileceği pozisyonlarda bitirebiliyor. Hani bir şekilde sahanın farklı konumlarından sayı üretebilecek 3 oyuncusu var abi takım.
Evet.
Ve Anthony Edwards'ın ne kadar verimsiz olduğu, Nazrid'in ne kadar manyak olduğu düşünülürse Karl Anthony Towns bunlar arasında belki de en güvenilir skorer. Evet, Anthony Edwards belki daha üst düzey bir skorer ama çok verimsiz olabiliyor zaman zaman. Bu ciddi problem yani. Yani bu o rolü dolduramazsın. Hele ki böyle bir kadroda. Ama sağlıklı döndüğü sürece problem yok bence. Eğer dönecekse playoff'a tam sağlıklı olarak.
Valla işte şimdi menisküs için ameliyat oldu ve zaten genelde bir aydır bunun şeyi. Fakat uzun oyuncu, tam playoff'un işte ağzına düşüyorsunuz. Bir de hani şimdi öyle bir playoff var ki ve Minnesota'da görece onların arasında tecrübesiz kalıyor. Bunu da göz önünde bulundurursak mesela bazı başka takımlarda olduğu gibi Minnesota'nın Karl Anthony Towns yarım oynasın da bizi ilk turu idare ederiz gibi bir yaklaşımda bulunma lüksü de muhtemelen olmayacak. Hele hele biraz daha da aşağıdan girerlerse playoff'a. Yani şey konusunda katılıyorum. Normal sezonun kalınlığı evet idare edebilirler. Daha Gobert'in etrafında kısa beş, Kyle Anderson'ı işte şey oynatarak falan. Böyle bir senaryosu var Minnesota'nın. Kenardan Naz Reid geliyor. Ama sonuçta Denver'la, gaza basan bir Denver'la ve zaten ritmini hiç böyle uzun süreli olarak kaybetmeyen bir Thunder'la yarış veriyorken, işte arkadan biraz Clippers'la mesafe açılması iyi onlar için, senin de söylediğin gibi, ama 6 ile eşleşebilirsin ve şu anki görüntü o yönde ve ilk turda gerçekten Karl Anthony Towns'un hani yarım değil %60-70 bile olması kaybettiren fark olabilir Minnesota için. O anlamda endişe verici. Clippers beklentiler ölçüsünde epey sağlıklı bir sezon geçirdikten sonra son dönemde biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Bu sabah da Kawhi Leonard bel problemiyle maçı yarım bıraktı. Ve hani orada tabii biraz daha belki beklemek, haber geleceğini görmek gerekiyor ama yani orada da biraz zaten Kawhi Leonard ve Paul George'un kapasitesi aşağı düşerse sakatlık problemlerinden ötürü Clippers'ın bundan ne kadar etkilenebileceğini biliyoruz. Ki dediğimiz gibi yani aslında bütün sezonda çok sağlıklı geçirdiler. Hatta sezonun en önemli hikayesi Clippers açısından bu oyuncuların back-to-back'lerde bile oynaması.
Abi Kawhi 2018'den beri sağlıklı sezon geçirmemişti ya. Hı hı. Yani 6 yıldır ilk kez sağlıklı sezon geçiriyordu. Bel spazmı dediler resmi açıklama. O öyleyse bence çok problem değil. O kasla ilgili bir spazm derdi. Fakat dizi de biraz döndü gibi geldi bana. Yani hani belki görüntüden öyledir. En büyük olay zaten bu 2017'den gelen bu işte San Antonio'dan ayrılmasına sebep olan biliyorsun o kas ucu bağ iltihaplanması gibi bir şey. Yani tıp karşılığını bir tıp uzmanı olmadığım için söyleyeyim ama çok kronik bir durumu vardı. Kawhi'nin ondan sıyrılması yani ondan kurtulması ki Toronto sezonunu, şampiyonluk sezonunu sırf böyle oynamıştı ona rağmen götürmüştü. Ama sağlığına kavuşup daha sonra tabii diz bağlarını kopardı. O ayrı bir sakatlık yaşadı. Ama bunların hepsinin arınmış olması onu tekrar çok özel bir yere koymuştu. Abi yani benim mesela MVP sıralamamda 5. sıradaydı. Yani bu sezonun en değerli oyuncularından biri. De Harden geldikten sonra rolü de biraz daha daraldı demeyeyim. Daha odaklandığı için savunma tarafını da acayip oynuyordu. Yani Clippers'a bütün diğer oyuncuların yanı sıra evet Clippers'daki işte Harden-Zubats ilişkisi Paul George vesaire derken çok gücü var ama Clippers'ı seviye atlatan ve hani iyi bir takımdan iddialı bir takım konumuna sokan tamamen Kawhi. Yani diğer her şey tamam. İyi hoş da Kawhi abi onları hani eğer az da olsa bir şampiyonluk iddiası varsa Clippers'ın orada asıl katma değeri katan oyuncu Kawhi Leonard. O yüzden hani tabii şimdi abi bel spazmı üzerinde çok fazla spekülasyon yapmaya gerek yok. Umarız sadece öyledir. Ama en ufak bir şekilde başka bir problem varsa veya hani onun bir miktar sen dedin ya işte Karl Anthony Towns'un %60-70'e yetmez diye. Abi Kawhi'nin %70 de iyi gerçekten ama eğer o katma değeri sağlamak için gerçekten çok güçlü bir Kawhi'ye ihtiyaçları var yani. Evet. Diğer türlü sadece iyi bir takım olurlar ve Batı'da iyi takım çok yani.
Paul George da bu arada son dönemde sıkıntı yaşadı. Diz ağrısı vesaire. Yani bunlar biraz korkutucu. Bir de şu da var. Clippers bir aydır falan iyi gitmiyor.
O biraz da işte özellikle Paul George'un sağlık problemleriyle bağlı düşüşüne falan da bağlıydı. Hani iyi bir dönem geçirmiyorlardı ama onlar işte Harden geldikten sonra o yola girdiler. O yani iyi gitmemeleri çok endişe vermedi. Şimdi yalnız özellikle Paul George ve Kawhi Leonard'ın bizim hiç tahmin etmediğimiz kadar sağlıklı gittiği sezonu eğer sağlık açısından bir problem yaşayacaksa iş tamamen tersine döner işte o durumda.
Tabii. Bir de yani orada sürenin bir ayı bulması, Clippers'ın formsuzluk döneminin süresinin bir ayı bulması bence biraz endişe verici olan.
Haklısın.
Yani çünkü bir ciddi sayıda yenilgi aldılar ve öyle ya da böyle bu takım sıralamaya dair hedefi olan bir takım. İkincisi tamam şurada bir reaksiyon verirler, şu takıma karşı artık bir şey gösterirler diyorsun. Yapamıyorlar bunu. Kazandıkları maçlar bile, maçların bile çoğu ciddi anlamda problemliydi. Orada biraz tehlike sinyali var gibi.
Valla Şubat başında işte 34-15'e geldikten sonra hani Batı birinciliğine ortak oldular. Ondan sonra 15 maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyet. Yani %50 gibi gidiyorlar ondan sonra. Hı hı. Yani ben hani evet uzadı ama 15 maç hala ben hani anlaşılabilir falan diyorum. Hı hı. Hani çok endişeli bakmamak lazım ama tabii ki Clippers'ın olumlu anlamda beni çok şaşırtan ve hiç beklemediğim tarafı hani Harden geldikten sonra rollerin daha netleşmesi, daralması ve keskinleşmesi ama esas hani Paul George'un ve Kawhi Leonard'ın benim bir daha hiç çıkamayacaklarını düşündüğüm bir seviyeye çıkmalarıydı. Yani evet kariyerlerinde var bu seviyeler. Yani Kawhi Leonard'ın dünyanın en iyi oyuncusu olduğu iddiası olduğu sezon var. İşte Paul George'un MVP'de 3. olduğu sezon var falan hani. Ama bir daha oraları hiç göremezler diyordum ben. Gerek sağlık gerek yaş itibariyle. Abi gerçekten kariyerlerinin en iyi sezonlarına yakın belki de onun üstünde performanslar gösteriyorlardı şu ana kadar. O yüzden zaten bu takım Batı birincisi konumuna gelmişti. Yani o nasıl büyük sürprizse onu korumak çok kolay değil. Ama sonuçta ona yakın bir seviyede oynamaları gerek gerçekten iddialı olabilmek için.
New Orleans da şu an şaşırtıcı şekilde ki tahtaya vuralım bir problem yok. Yani genelde bu dönemde bunları konuşurken New Orleans'ı illa içine dahil etmek gerekirdi.
Evet ve ama onların da abi yani baştan aşağı bak abi şimdi ana oyuncularını düşün tamam ilk beşi CJ McCollum, Herb Jones, Zion Williamson, Jonas Valanciunas hani belki biraz dışarıda bırakabiliriz. İşte altıncı adam Trey Murphy. Bakıyorsun abi bunların hep yani Jonas Valanciunas dışında hepsi hani her an sakatlık problemi yaşayabilecek devamlılık konusunda çok ciddi problemi olan oyuncular yani hani şu anda sağlıklı olma derinden işte kenardan gelenler Larry Nance'leri falan da katarsan abi yani 5 maç üst üste oynayabilecekleri oynarlarsa vay ulan ne Brandon Ingram da aynı şekilde yani Brandon Ingram da sayıyor. Valanciunas hariç hepsi üst üste 5 maç oynaması sürpriz olan oyuncular yani.
Tabii. Ama iyi bir dönemde form tuttular, yukarı doğru çıktılar. Hı-hı. Yani play'inin üstüne kendilerini attıkları gibi şimdi 4 ihtimali bile doğmuş durumda.
Doğru.
Hatta birkaç gün sonra Clippers'la maçları da var. Yani onu bir aldın mı zaten şey oluyorsun. İyice Clippers'la arandaki farkı kapatıyorsun.
Pelicans çok ilginç bir takım abi ya. Yani biliyorsun son dönemde gelenekten 20'ye yatıyorlar. Abi yani bir maç 20 fark gibi ertesi maç 20 fark atabilecek falan bir oyunları var. Yani sadece personelden bağımsız da o yüzden hiç güven vermiyorlar. Ben büyük maçı oynayabileceklerine hiç inanmıyorum onlara.
Valla benim evet hani şimdi Batı'da özellikle çok ilginç eşleşmeler ortaya çıkacaktır ve tablo netleştikten sonra ne bileyim en cazip seriyi, en ilginç bir iki seriyi falan değerlendirmek, bir sıralama yapmak daha mantıklı olabilir ama takım olarak benim tüm playoff resminde en merak ettiğim ya da en merak ettiğim iki takımdan biri olabilir New Orleans.
Ya katılıyorum benim de ama en güven yani buna Sacramento'da dahil en güvenmediğim takım aynı zamanda. Ya.
O zaten merak biraz da oradan geliyor yani hani bunlar ne tarafa gidecek belirsizliğinde.
Abi en basit hani sonuçta tek maç her şey olur falan da abi işte şeyi de gördük abi sezon içi turnuvanın yarı finalini baba 37'ler ya.
Evet. Phoenix Suns bütün sezonu sakatlık sıkıntılarıyla falan geçirse de belli ölçüde. İşte son dönemde Bradley Beal daha sağlıklı. Devin Booker'ın bir problemi vardı. O da döndü. Onlarda da yani bugün itibariyle ciddi bir problem yok gibi gözüküyor. Tabii ki Bradley Beal'ın olduğu yerde her zaman onunla ilgili bir korku vardır ama son dönemde o da hem işte dediğimiz gibi hani görece sağlıklıydı hem de oynaya. Hatta Devin Booker'ın sakatlığı belki o anlamda Bradley Beal'a yaramış bile olabilir. Çünkü daha fazla onun rol alması gerekti ve bir form da tuttu.
Evet, ama görece şimdi, çok daha sağlıklı.
Bir hani onlarda bir sakat isimden o yüzden şu anda bahsetmiyoruz. Yani böyle şimdi şey çok detay sakatlıkları da zaten konuşmayacağımız için aslında şeye kadar gelebiliriz.
Curry'e
yani 9 ve 10'a Warriors ve Lakers'a kadar gelebiliriz onların sakatlıkları.
Evet, Lakers'da da bence hani Vanderbilt bence önemli ama hani o kadar Vanderbilt çünkü ligin en iyi savunmacılarından biri, dış savunmacılarından biri. O olduğu zaman Cameron Edge'i de oynatmak zorunda kalmıyorsun. Hani belli dış oyuncularla eşleşebilecek tek oyuncusu. Lakers adına önemli ama o da abi acayip sakatlık problemleri yaşayan bir adam yani. Hani o
evet
da...
ama işte dediğin gibi çok önemli bir de Gabe Vincent da var yani. Gabe Vincent Lakers'ta oynadığını bile unuttuk haliyle çünkü oynamadı henüz. Adam gibi oynamadı.
Çoğu insan bu sezonu kapattı diye bakıyordu. Tam tersine ay sonunda dönmesi bekleniyor.
Evet bu aralar dönmesi bekleniyor Gabe Vincent'ın ama hangi seviyede olacak bir? Bence çok daha önemlisi işte şey yani onun da durumunun iyileşme gösterdiği ve döneceği söyleniyor Vanderbilt. Vanderbilt gerçekten çok kritik Lakers için. Playoff için
ben Gabe Vincent atlamıştım o da önemli. Eğer iyi bir döndüğünü varsayarsak Lakers'ın çok ihtiyacı olan çok da işine iş yapabilecek bir role gelirse.
Çünkü Lakers'ta biraz geçen hafta da işte play-in takımlarından bahsederken konuşmuştuk. Lakers'ta son bir aydan uzun süre hücum uçuşa geçti ama bunun sebebi biraz da zaten hücum oyuncularıyla artık oynamaya karar vermesi. Ve işin ters tarafında da savunmada problem yaşayabiliyor Lakers. Şimdi orada perimetre savunmasında özellikle kullanabileceği bir numaralı oyuncu Vanderbilt. Her ne kadar o da hücumda belli yükler getirse de, hücumda seni eksik bırakıyor olsa da. Gabe Vincent da şey işte, yani iki taraflı oynayabilecek bir oyuncu. Zaten o beklentiyle, o projeksiyonla transfer edilmişti. Ama onu hiç kullanamadılar.
Artı söylediğimiz, bahsettiğimiz bir şey var. Lakers'da topu yere vurabilen oyuncu sayısı çok az olduğu için orada bir ekstra el çok önemli. Tabii. Aynı zamanda hani spacing yaratması, topu yere vurabilmesi. Yani Lakers'ın çok ihtiyaç duyduğu bir oyuncu profili.
Ve Warriors. Şimdi onların problemleri biraz daha hem sezon boyunca belki ciddiydi hem de şu anda öyle. Hali hazırda Stephen Curry'nin sakatlığıyla birlikte.
Curry'nin sakatlandığı maç sezon boyunca ilk defa bütün oyuncuların sağlıklı olduğu maçta. O maçta Curry sakatlandı.
Yani Curry tabii şimdi şeyi biliyoruz artık, bu ayak bileği problemlerini eskiye göre tabii çok eskiye göre çok daha iyi idare edebiliyor falan. Ama ne olursa olsun bir yandan da dikkatli olması gerekiyor. Şimdi şu anda aslında net bir haber yok gibi. Yani aslında çok süre kaçırmayacak gibi gözüküyordu. İşte bu hafta mesela bir taraftan dönmesi bekleniyor ama net bir şey de söylenmedi. Ve ne olursa olsun Curry ve ayak bileği şeylerini yan yana görünce de korkuyoruz.
Ama çok ciddi değilmiş diye söylendi. Yani o yüzden hani herhangi bir problem olmayacak diye varsaymak lazım. Ama hani Curry'nin Golden State'deki rolünü söylemeye gerek yok. Yani en son, yani yeni Golden State bu sezon gene kimlik değiştirdiler ama en son işte önceki sene şampiyon olurken takımındaki rolü de ortadaydı. Bu takımı gerçekten hani şey dedik ya, işte Kawhi bu takımı iyi takımdan özel iddialı takım yapan faktör diye. Curry çok daha fazlası yani. Hani Curry özellikle hücum anlamında falan bu takımın sırtına bindiği adam artık yani. Özellikle takımda pick and roll temelli oynamaya başlamışken. Yani onun %90 değil, direkt %98'in altında olmaması gerekiyor yani. Şey olması için, Golden State'in herhangi bir iddiası olması için. Tam işler biraz rayına girmişti. İşte takım tamamen kimlik değiştirmişti. Yeni bir savunma, işte kısa beşli belli problemleri olsa da yeni bir savunma kimliği falan edinmişken. Önemli şanslık ama neyse ki çok ciddi bir şey yok deniyor. Yani o yüzden... Ama bir taraftan da Golden State'in şey lüksü de yok. Ama 10. sırada adamlar. Yani işte bir hafta Karl Anthony Towns'u hani dedik ya, işte abi sezon sonuna kadar oynamasın, sağlıklı geldiği sürece problem yok dedik. Golden State'in öyle bir şey yok. Golden State'in her maçı önemli bundan sonra.
Doğu'ya geçelim. Boston Celtics muazzam bir sezon geçiriyor malum ve yani birinci de bitirecekler tüm sezonu, sadece Doğu Konferansı'nı değil. Ama son dönemde Porzingis, yani muhtemelen çok da ihtiyatlı davranıyorlar tabii ve bu lükse sahip haliyle derecesinden ötürü Boston Celtics. Ama Porzingis herhangi bir sakatlık yaşadığında da, özellikle playoff yaklaşırken bu sakatlığı yaşıyorsa eyvah dersin. Onda şu ara bir hamstring sakatlığı şeyi var, sıkıntısı var. Ve son dönemde Celtics onu oynatmıyor. Belki biraz da koruyor işte.
O hamstring sakatlığı ile ilgili olarak mesela işte Tyrese Halliburton'un durumu bence orada çok ilginç. İşte hamstring sakatlığından sonra işte beklenenden çok daha erken döndü. Olmadı, biraz daha dur döndü. O döndüğünden beri de hiç aynı değil. Bu biraz şeyle alakalı. Onu konuşmuştuk zaten. Yani 63 maçı tamamlamak istiyor. Çünkü tamamlarsa çok büyük ihtimalle NBA'nin en iyi, işte All NBA takımlarına seçilecek. Çok düştü performansı ama muhtemelen 3. 5'e seçilme ihtimali var. Seçildiği zaman da kontratı $40 milyon değer kazanıyor bir anda. O extension'ı imzaladı. Ama işte designated player olacağı için daha yüksek bir kontrat, yani otomatikman kontrat yükseliyor yani. Onu tamamlamaya çalışıyor ama işte o sakat sakat da oynuyor bir taraftan. Porzingis'te şöyle bir şey var. O da hamstring sakatlığı yaşadı daha önce. Arada oynattılar, çok da iyi gözüktü yani. Hani aslında sakatmış gibi, hani zorla oynuyormuş gibi gözükmedi. İyileşmiş gözüktü yani. Onlar tabii pamuklara sararak diyor. Al Horford'a da aynı şeyi yapıyorlar. Jaylen Brown ve Jason Tatum çok dayanıklı oyunculardır. Keza Derek White da öyle. Ama onlar da daha hani en ufak bir şey olsa, söylediğinde sırtı kaşınsa, abi sen oynama istersen falan diyorlar yani. Öyle bir lüksleri de var. NBA birinciliğinde yani 6 maç fark açmış durumdalar. Şu anda kafaları rahat ya.
Bir de ama yani...
Porzingis her zaman risk tabii, o ayrı konu.
Ya işte kadro zaten hani o kadar fazla seçenekli, o kadar zengin ki playoff rotasyonunda olmasını beklemeyeceğin tipte oyuncuları da normal sezonda işte Porzingis'i sakatlığında falan devreye sokup rotasyonun içerisinde ciddi de süre verip gayet fayda da alabiliyorsun onlardan. Yani diğerlerinin yanında o da bir şey oturuyor. Mesela Luke Kornet bir çeşit böyle Porzingis taklidi şeyi gibi, tabii ki aynı ölçüde, aynı profilde olmasa da. Aynı kalitede olmasa da. Ve hani belki playoff'ta oynatamazsın ama burada senin işini görüyor. ya da daha farklı bir oyuncu. Yani playoff'ta da biz oynayacağını düşünüyoruz ve konuşmuştuk ama Xavier Tillman'la falan da birçok dakikayı şey yapabiliyorsun, idare edebiliyorsun. Horford'u da oynatmadığında yani. İşte Sam Hauser'larla falan kapatıyorsun yani Celtic gibi takımlarda.
Abi zaten hani çift taraflı oynayan 6 tane falan oyuncu olursa ama ikisi olmasa bile idare ediyorsun diğerlerini yani.
Tabii daha yani böyle spesyalist oyuncuları da araya katabiliyorsun. Bu zaman. O zaman. Şimdi Milwaukee'nin ciddi bir sıkıntısı var yine bu dönem. Chris Middleton. Chris Middleton'ın malum yani sezon başındaki durumu Milwaukee'nin en ciddi dertlerinden biriydi. Koç problemiyle birlikte. Sonra Chris Middleton yavaş yavaş kendine geldi. İşte o limitli gözüken dakikaları giderek yukarı çekmeye başladı. Bununla birlikte üretim performansı belirgin seviyede arttı. Ama son dönemde ayak bileği sakatlığı nedeniyle Chris Middleton çok uzun bir süreyi kaçırmış durumda. Ve hani bence bunun playoff'ta bu kadar artık yaklaşmışken, bir aylık bir süre kalmışken endişe verici ciddi bir tarafı var Milwaukee açısından.
Çok haklısın. Yani bilek burkulmasından bir hani işte 10 hafta 10 gün 2 hafta falan oynuyordu. 1,5 aydır oynamıyor Chris Middleton. Ama iyileşti deniyor. Yani bugün yarın oynaması bekleniyor. Evet. Artık konu tabii hani onun 1,5 senedir istenen seviye, daha doğrusu daha önceki seviyesinin yaklaşamaması Milwaukee'yi yani fark yaratan oyunculardan biri. Yani katma değer katan ve fark yaratan oyunculardan biri olarak hiç rolü 1,5 senedir yapamadı. Ama işte bu bilek sakatlığından önceki bir ay yani işte Aralık ortasından işte Şubat başına kadar olan 1,5 aylık dönemde tekrar Chris Middleton biraz Chris Middleton gibi gözükmeye başlamıştı. Bu da bir anda Milwaukee'nin iddiasını çok ciddi perçinliyor. Şimdi Giannis olağanüstü bir sezon geçiriyor. Lillard problemli bir sezon geçirse de en azından belli bir rolü dolduruyor. Lillard bence büyük hayal kırıklığı, o ayrı konu da. Ama o rolü hala oynayabiliyor Lillard. Eğer Middleton yani eski Middleton olmasa da Middleton'dan beklentileri belli oranda karşılarsa bu ciddi anlamda bu takımın tekrar şampiyonluk adayı olarak öne çıkmasını sağlar. Ama Giannis'in tek başına yapamayacağı bir sürü şey var veya bu şu haldeki Lillard'ın. Eğer Middleton o işte ikili oyun oynayabilen ikinci opsiyon işte her şeyi tamamlayan birleştiren parça halinde oynayabilecekse o zaman Milwaukee'nin iddiasından çok daha başka türlü bahsedebilecek duruma geleceğiz. Tam senin de söylediğin gibi yani işte o sakatlıklardan sonra bir daha eski oyuncuyu hiç göremeyecek miyiz diye düşünürken o eski oyuncudan bölümler sunup ve istikrarlı bir şekilde bölümler sunduğu dönemden sonra bu sakatlık çok talihsiz oldu. Şimdi nasıl döneceği konusunda tamam iyileşti döndü diyemiyoruz yani hani. Dönecek abi nasıl bir Middleton göreceğiz acaba diye bekliyoruz.
Evet. Dediğin gibi yani bugün yarın dönmesi bekleniyor. İşte geçtiğimiz günlerde idman falan da yani iyi gözükmüş. Burada dönüp bir tane daha böyle setback yaşamayıp playoff'a kadar yine yavaş yavaş ritim bulabilirse tamam o zaman belki bir problem olmaktan çıkabilir ve Middleton gibi katkı verebilir ama artık zaman daralıyor bir taraftan da. Benzer sıkıntıları yaşayan bir takım tabii. Onlar için
şey, yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. Abi bu Milwaukee'nin pazar günü oynadığı Clippers maçını seyrettin mi bilmiyorum.
Evet, evet.
Abi Lillard harika bir maç oynadı, tamam mı? Yani hakikaten sezonun en iyi maçlarından birini oynadı Lillard. İstatistik kağıdına bakıyorsun zaten hani orada bile göze çarpıyor. 19'da 11 isabet, 35 sayı, 7 rebound, 11 asist. İşte maçın sonunda zaten acayip şeyler soktu falan filan. Clippers deplasmanla yendi Milwaukee. Son 4 maçtaki tek galibiyetleri yalnız bu arada.
Evet.
Fakat abi o maçı ben maçı anlatıyorum. Abi maçın geneline bakıyorsun. Abi 35 sayı 11 asist yapmış adam. Daha ne yapsın diyeceksin. Abi gerçekten maçın belli yerlerinde hiç gözükmüyor. Yani bu Portland'da izlediğimiz bizim bildiğimiz Lillard'dan farklı bu Lillard'dı abi. Maça ağırlık hiç koymuyor ya. Evet maçı kazandıran da o iyi oynadık. Hiçbir şey demiyorum buna. Yanlış anlaşılmasın. Ama maçın belli bölümlerinde hiçbir ağırlığı yok. Hiçbir hani şimdi mesela bu seviyedeki oyuncuların sahada varlıklarıyla sürekli bir tehdit yaratıp sürekli rakibi zorlarlar, tamam mı? Özellikle hani Lillard gibi hücum yanı çok çok çok daha baskın olan yani savunma zaten ciddi zaaf da tamam hücumunu da bilen bir oyuncu. Hücumda her zaman yarattığı tehditle bir hareketiyle ne bileyim bir şut tehdidiyle bir şeyle sürekli force eder oyunu yani. Hani sahanın içinde her zaman onun varlığını hissedersin. Rakibe de hissedir. Öyle değil abi Lillard. Ve bütün abi sadece bu maçı örneğini bahsediyorum çünkü sezondaki oynadığı en iyi 3-4 maçtan biriydi bu.
Valla buna benzer bu sezonda direkt böyle birebir tanık oldum. Tamamını izleyerek ulan ne tuhaf bir maç oldu Lillard açısından dediğim. 3-4 örnek falan hatırlayabiliyorum direkt.
Abi bu arada Vassat normal kötü oynadığı maçlardan bahsediyorum bak. En iyi maçında bile oyuna etkisi eskisine oranı çok düşüktü abi.
Onu diyecektim. Ya bir tanesi sezon başı falan da belki hatta belki yayında seninleydik. Orasını iyi hatırlamıyorum ama yani ulan Lillard ortada yok. Aa bak Lillard'ı kullanamıyorlar. Daha Lillard devreye girememiş falan filan derken yine böyle 30 küsur, 35, 39 belki oralara çıktı. Fakat yani gerçekten Lillard tipi bir ağırlık hissetmedik oyunda.
Aynen öyle abi ya. Aynen ya.
Ki son dönemde aslında mesela Lillard, Giannis ikili oyununu falan da çok daha fazla force etmeye başladı Milwaukee. Cleveland şimdi onların ikincilik için mücadele verdiği ve benzer problemleri yaşayan bir diğer takım ki sezon başından beri yani onların da envai çeşit sakatlık derdi oldu. Son dönemde yine Donovan Mitchell'ın sakatlığı var, işte Evan Mobley ayak bileği sakatlığı yaşadı. Bunun yanına zaten Max Strus falan da katıldı.
Evan Mobley'nin yaşadığı sakatlıkla gördüğüm en, yani tabii çok talihsiz, çok üzücü de en komik ve en tuhaf sakatlıklardan biri. Abi adam kendi ayağına basıp bileğini burktu ya.
Neyse ki yani dileriz öyle de olur da şu an yani ilk anda korkulduğu kadar şey değil şu anki durumu. Ya Donovan Mitchell'ın sürekli maç kaçırıyor olması ve böyle hani aralıklarla maç kaçırıyor olması bir dert Cleveland açısından. Yani bugün baktığımda Donovan Mitchell 47 maça çıkabilmiş durumda bu sezon.
Bir küçük şey var abi burada yalnız. Belki teselli ikramiyesi diyebilirsin. Çok yani zaten sezonda sakat giren ve bir türlü sezon boyunca ritim bulamayan, artı zaten Donovan Mitchell'la olan işbirliği hiçbir zaman çok ideal olmayan Garland için bir pencere açıldı ve Garland biraz kendini bulmaya başladı bu Mitchell'ın yokluğunda. Bir belki o küçük bir fırsat olmuş olabilir ama tabii ki idealden çok çok uzak bu. Çünkü zaten hani hala Mitchell, Lillard artı Allen Mobley işbirliğinden artı değer üretemiyorlar. Hatta tam tersine birbirlerini biraz aşağı çıkıyorlar. Evet, toplam kalite yükseliyor ama biraz aşağı çıkıyorlar. Strus bu arada önemli. Strus çünkü o bütün parçaları birleştiren faktördü. Neyse ki ne Strus'un ne Mitchell'ın sakatlıkları çok çok ciddi değil. Her an dönmeleri bekleniyor. Mobley'in de senin de söylediğin gibi korkulan gibi değil en azından. Ama bu sakatlıklar bence sakatlık olarak takımı çok darbe vuracak şeyler değil. Onların hepsinin sağlıklı döndüğünü varsayarak konuşuyorum tabii ki. Ama Cleveland şey konusunda da hiç ilerleme kaydedemedi abi. Yani bu oyuncuların bir arada en azından yani kalite katkısının teknik olarak birbirini engellemesine engel olacak şekilde sahaya hiçbir zaman süremediler onları yani.
Aynen öyle abi. Yani bu bizim daha önce de sezonun erken bölümünde de Cleveland benzer problemleri yaşarken bahsettiğimiz bir şey. Şimdi bütün bu bahsettiğimiz sakatlıklar dert olmayabilir playoff için. Yani iyileşebilirler, işte öyle gözüküyor. Playoff'ta tam kadro olabilir kağıt üzerinde Cleveland. Ama kendi içlerindeki iyi de bir sezon geçirdiler bütün yaşadıkları problemlere rağmen. Ama bu takım tam kadrosunun birlikte oynama pratiğini hiç sağlayamamış oldu neredeyse.
Hiç sağlayamadı. O pratiği sağlayamadıkları için yani Garland yokken Mitchell, Mitchell yokken şimdi Garland, Mobley yokken Allen, Allen yokken Mobley belki bireysel anlamda daha iyi gözükler. Ama bir arada abi toplam oyuncu kalitesi yükseldiği zaman oyunları yükselemiyor işte bir arada oynayamadıkları için.
Aynen öyle ve yani playoff vakti gelecek belki geçen sene bıraktığımız yerdeyiz olacaklar oyun olarak bir anda. Öyle bir problem yaşayacaklar.
Ve yani o sakatlıktan bağımsız sezon içinde abi bütün sert maçlarda gene çok geri adım attılar yani. Yani fiziksel ve sert oynayan takımlara karşı çok çok dirençsizler ya. Yani geçen sene New York'a nasıl eğlendilerse benzer sezon içindeki benzer maçlarda hep aynı durum ortaya çıktı. Abi Chicago'ya yenildikleri maç var. 74-38 mi ne yenildiler reboundlarda ya? Eh be kardeşim.
Tabii New York'un da bambaşka bir problemi var. Çünkü Julius Randle'la ilgili böyle sabırsızlıkla belki bir haber, bir olumlu haber bekliyor New York. Ama oradan da böyle belirsizlikle dolu gelişme haberleri gelmeye devam ediyor. Ve hala çünkü temaslı şeylere, daha doğrusu takım idmanlarına, maçlarına, antrenman maçlarına falan katılabilecek seviyede değil Julius Randle.
Tabii şey var abi zaten omuz, hani hep konuştuğumuz bir konu, omuzun ne olduğunu tam çözemekler için hala ameliyat olup olmadığına, olmamasına karar verememişler. Yani biraz tabii ki bu hani abi biraz dinlen geçer, bir şeyin yok demiyorlar adama da hani doktorların tavsiyesi de yani bir süre daha bekleyelim, hani şey o daha iyiye gidebilir, ameliyata ihtiyaç olmayabilir deniyor. Ama Julius Randle'ın oynayıp oynamayacağı belli değil bu sezon. Yani atıyorum 3 hafta sonra dönecek gibi bir durum yok yani. Hani bekliyorlar hala. Ve bence şu ana kadar abi tamam hani bu sakatlık dinlenmeyle geçiyor gibi atıyorum 2 hafta sonra daha da iyi olacak falan gibi bir haber gelmemesi hiç olumlu değil. Yani Julius Randle'sız düşünmeleri gerekiyor sezonu ve yani öyle düşündükleri zaman işte ne bileyim Josh Hart son dönemde iyi oynuyor. Donte DiVincenzo çıkış yakaladı falan filan ama hep söylediğimiz bir konu var. Ben New York'un zaten playoff performansından da çok endişeliydim. Çünkü oyuncular çok dar. Yani NBA'in en dar tanımlı oyuncularına sahipler. Yani çok belli şeyleri yapan oyuncuları var. Önlem alması da limitleri de belli o yüzden. Performans yani kapasitesinin bence üzerinde yani çok iyi bir sezon geçiriyor New York yanlış anlaşılmasın da. Ama bu playoff'ta çok onları zorlayacak bir faktördü. Ama Randle olmadığı zaman da bu kalite kaybını kompanse edebilecek bir durumları yok yani.
Yok ve şimdi onun zaten ameliyat kararı verilseydi işte 1,5 ay oldu neredeyse sakatlanalı. Zaten bitmiş olacaktı sezonu. Evet. Şey haberi geldi tamam yani dönme ihtimali var işte kas kuvvetlendirmeyle falan o çeşit ameliyatsız bir rehabilitasyonla Julius Randle'ın sezon içerisinde dönme playoff için hazır olma ihtimali var dendi. Bu bir olumlu gelişme olarak addedildi haliyle ama henüz o konuda tamam diye yeşil ışık yakılmadı. Çok kontrollü kontakt şeyi, idmanları, çalışmaları yapabiliyormuş Julius Randle ve artık biraz bu noktada endişeye dönüşmeye başladı bekleme şeyi. Ve omuz sakatlıklarının da böyle durumlarda ne kadar hassas olabildiğini biliyoruz. Performansını oyuncunun ne kadar etkileyebileceğini biliyoruz. Bir de Randle yani kafaya da takar iyice.
Niye öyle diyorsun abi? Hiç öyle kafaya takan birine benzemiyor.
Randle iki şutu kaçırdıktan sonra ondan sonra omuz sakatlığı başka şeye dönüşüyor. Hakikaten yani bu bütün bu konuştuğumuz sakatlıklar arasında en kaygı verici olanlardan ve en takımı etkileyebileceklerden bir tanesi.
Aynı zamanda en kaygı verici olduğu kadar en ümitlerin görece az oldu. Yani pek çoğu için çok daha ümitli konuşurken Randle'la ilgili hani Randle'ın dönmesi ve iyi dönmesi diğerlerinin hepsinden daha büyük sürpriz olur yani şu aşamada.
Indiana Pacers şu sıra zaten Haliburton'un falan durumlarından bahsetmiştik ama Maturin'in sakatlığı ve sezonu kapamasıyla ciddi bir kayıp yaşadı. Çünkü bunu biraz da şeyin yanına yazmak gerekiyor. Yani zaten Siakam'ı alırken Buddy Hield'dan orada vazgeçmek durumunda kalmışlar, vazgeçmişlerdi. Şimdi dış skorerlerden en önemlilerinden birini daha kaybetmiş oluyor Indiana Pacers. Ve o alanda gerçekten daraldılar.
Ve yani o geçen sene at gözlüğüyle oynayan, dünyanın en verimsiz, potaya atmak dışında hiçbir şey yapmayan ve sadece dikine oynayan, hiçbir yani ne oyununda ne şeyinde esneklik olmayan, hani düz bir hat üzerinde tren gibi sadece potaya gidebilen bir oyuncu olan, çok verimsiz şut atan, hani sıfır pasla oynayan Maturin ciddi anlamda oyunu da geliştirmiş. Daha verimli olmuştu. Gene çok çok az pas veriyordu ama sıfır değildi en azından. Bir kurgu içinde oynayıp ve düz bir hat yerine biraz sağ sol yapmayı, biraz şut atmayı falan daha verimli oynamayı öğrenmişti. Ve bu takım tamamen bir hücum takımı olduğu için her opsiyona ihtiyacı var. Maturin verimsiz yüksek volümlü bir opsiyondan az verimli yüksek volümlü bir opsiyona. Senin de söylediğin gibi Buddy Hield gittikten sonra daha da önemli bir role tırmanmıştı. Bunun yanına bir de Tyrese Haliburton'un düşen performansı eklenince Maturin çok çok önemli bir konuma gelmişti hücum takımı için. Maalesef kaybettiler. Tamam Pascal Siakam geldi. Çok daha işte özellikle uzunlar konusunda daha skor opsiyonları artmış olabilir. Ama bu takımın az skor opsiyonuyla oynama lüksü olamaz yani.
Ve yani sessiz sedasız şimdi bu takımın en önemli 3 oyuncusunun kimler olduğunu saymaya gerek yok ama sessiz sedasız Aaron Nesmith takımın en kilit oyuncusuna dönüşmüş olabilir yani bunların yanında.
Aaron Nesmith çok iyi bir sezon geçiriyor. Özellikle 3 sayı yüzdesini ve volümünü arttırdıktan sonra çok değerli bir oyuncuya dönüştü ama abi sonuçta işte Miles Turner'dan skor alıyorsun belli oranda. Pascal Siakam'dan alıyorsun. Hatta daha fazlasını da alabilirsin. İşte Nesmith'ten alıyorsun. İşte kenardan gelenlerden biraz işte TJ McConnell az da olsa bir şeyler veriyor falan. Ama abi şimdi Nembhard'dan alamıyorsun tamam mı? Sıfır. Skor potansiyeli vesaire. Şey diğer rotasyondaki diğer oyuncularda da hani ana skorer. Esas Tyrese Haliburton'un hani ana skorer olmaktan çıkması. Yani maç başına işte 25-26 atarken 15'lere falan düşmesi. Orada büyük bir boşluk yarattı. Burada evet. Şey çok şey ayrıldı. Buddy Hield işte takımdan gitti. Bruce Brown hani çok istenen etkiyi veriyor. Burada Maturin'in maç başına 15-16 bazen 20 sayılara yani Hill gittikten sonra onu 20 sayılara tırmandırmayı bekliyorlar dakikalarında artıra. Bunu devreden çıkardığın zaman hani ligin en iyi hücumu, ligin en kötülerinden biri savunması profilindeki bir takım için bu çok çok çok ağır darbe yani.
Hı hı. Ve tabii Embiid.
Ve belki de hani sakatlık problemleri demişken hani şampiyon yarışını en çok etkileyecek, etkileyen, hala da etkileyen ve en kritik sakatlık, senin de söylediğin gibi Embiid.
Yani programın başında bahsetmiştik. Şimdi onun sezonun son haftasına dönmesi bekleniyor. Tamam, iyi güzel ama yani yetecek mi? Şimdi son haftaya dönen bir oyuncu playoff'a yüzde kaçta girecek? Embiid'in vücudu belli, kütlesi belli. Ondan sonra yaşadığı sakatlık belli, sakatlık geçmişi belli. Geçmişte bu tip durumlardan sonra dönüşte hangi seviyelerde gözüktüğü belli. Ve Philadelphia'nın da ona ne kadar bağımlı olduğu belli.
Yani hele ki Philadelphia'nın ona bir kadar bağımlı olduğundan ötesinde iki tane noktanın, yani senin söylediğin noktanın altını çizeyim. Bu seneki Philadelphia tamamen onun varlığı üzerinden kurgulanmıştı.
Hı hı.
Yani bir nevi Doncic'vari bir merkeziyet yaratıyordu. Çünkü yüksek posta top alıp onun pas trafiği üzerinden, onun tehdidini bir şekilde, yani skor tehdidini sahayı değiştirmek için çok kullanıyorlardı yani. Onların hiçbiri kalmadı. Şey diyorlar, biliyorsun değil mi? Son dönemde NBA'de işte hakemler daha savunma oyuncularına biraz, daha doğrusu temasa bir izin veriyor. Foul az çalınıyor ya, işte All-Star arasından sonra işte foul oran şeyleri maç başına 4 düşmüş fouller.
Evet,
şey
evet.
Abi Embiid sakatlandı, tüm ligdeki foul atılması için düştü diye.
Doğru.
Neyse. Şey, ya şakası bir tarafa, yani Embiid'in öneminden bahsetmeye gerek yok. Çünkü eğer hani maç sayısından bahsediyorsun, dakika bazında bakarsan ligin bu sezonun en iyi oyuncusuydu Embiid. MVP de bir numaraydı yani. Bu takımın eskisinden de daha fazla merkezi olmasını falan, hepsi bir tarafa. Senin söylediğin söylediğin şeylerden birini tekrar altını çizeyim. Abi adamın kütlesi belli. Yani o dönüp hemen aynı ritimde başlaması çok çok zor bir oyuncu yani.
Evet. Hele diz problemlerinden sonra daha da sıkıntılı hale geliyor.
Ya %100 sağlıklı olsa bile zirve performansa çıkması için biraz kesinlikle zamana ihtiyacı olan bir oyuncu yani. Ritim bulması, kondisyon, zamanlama vesaire gibi konularda. Artı abi şimdi Embiid'in sakatlığı çok dikkat çektiği için, dikkat çekmeyen ama bence çok önemli olan başka bir şey daha var. D'Anthony Melton abi. D'Anthony Melton da 3 aydır basketbol oynamıyor. Ve onunki bel sakatlığı, bir dönmeye çalıştı, hiç olmadı. D'Anthony Melton da şu açıdan önemli, çünkü D'Anthony Melton Maxi'yi çok iyi tamamlıyordu. Maxi savunma anlamında çok verimsiz olduğu için Melton rakibin, yani topa anormal baskı yapan, onu savunma anlamında tamamlayan, artı zaten topu yere vurabilen az oyuncusu olan bu takım için çok önemli bir opsiyon da haline geliyordu. O da yok. Şimdi Embiid çok dikkat çekiyor ama Melton'un eksikliği de bu takıma aslında ciddi anlamda kalite kaybına neden oluyor yani.
Tabii. Ve zaten hani ciddi de bir düşüş yaşadı Philadelphia bu süre içerisinde.
Daha da düşüyor. Şimdi play-in potasına geldiler ve hiç iyiye gidecek gibi de gözükmüyorlar. Şu anki gidişatla. Bu arada Tobias Harris de yani bütün bu kötü dönemin lanetini en çok üzerine çeken oyuncu oluyor. Yani o kontratla böyle oynarsan biraz da çekersin. Abi şeyden sonra 23 Ocak'tan itibaren, yani 29-13'ten sonra abi 7-16 son 23 maçın sadece 7'sini kazanabilmiş durumda Philadelphia.
Miami'de bu dönem Tyler Hero'nun sakatlığı en öne çıkan. Yani ki onlar da sezon boyu çeşitli problemler yaşadılar. İşte son olarak Terry Rozier'ın sakatlığı vardı, döndü. Fena da dönmedi. Yalnız takım yine düşüş içerisinde. Butler'ın problemleri oldu.
Washington'a yenildiler. Abi Washington'a yenildiler ya. Dinleyicilerimizden çoğu haklı olarak Washington'ı çok takip etmiyordur ama Washington abi bu Daniel Gafford sakatlığından sonra sahaya nasıl çıkıyor biliyorsun değil mi? Kuzma 4, Danny Avdia 5 numara oynayarak çıkıyor sahaya.
Gafford sakatlığı derken?
Takası git, demek istedim. Sakatlığı mı dedim? Ben takası diyecektim. Evet, ağzından yanlışça sakatlığı çıkmış olabilir. Yani evet, Gafford ayrıldıktan sonra abi Danny Avdia 5 numara çıkıyor sahaya ya.
Evet. Boş ver be oğlum 5'iyle yani.
Oğlum çok takma lan, ne olacak yani. Evet,
hani zaten Marvin Bagley de yok şey sakat ortalık. Ya bence Heat'te oyun olarak falan da endişe verici çok fazla şey var da, işte Tyler Hero'nun sakatlığı şu anda somut olarak en büyük devam eden sakatlık problemi. Kevin Love'ı biraz daha dışarıda bırakıyorum tabii yani. Kevin Love bulunsun isterler ama Kevin Love en öne çıkan oyuncularından biri olursa zaten geçmiş olsun. Fakat Tyler Hero'nun sezonun ilk bölümünde de sakatlık yaşadıktan sonra şimdi yine problemler yaşaması, ayak sakatlığı yaşaması falan, diz sakatlığı, bunlar biraz sıkıntı veriyor.
Ve hani son yıllarda bakıyoruz zaten, hani fizik olarak çok ince bir oyuncudur. Hani düzenli olarak sürekli sakatlanıyor Tyler Herro. Bu arada hani belki de çok büyük resimde çok büyük bir farklar olmasa da Josh Richardson da sezonu kapadı.
Evet, evet.
O da hani rotasyondan bir tane özellikle kısa pozisyonda bir eksilme daha demek Miami için.
Yani Chicago Bulls'ta hani şöyle Zach LaVine'i tekrar konuşmaya gerek yok. Ki yani zaten Patrick Williams da çoktan sezonu kapatmıştı. O da aslında bu takım için önemli ama onlar biraz geride kaldı diye söylüyorum. Belki flash bir gelişme olarak Lonzo Ball'u konuşuruz. Ve Atlanta.
Orada da Trae Young tabii. Parmağından ameliyat oldu. Bir ay yok. Gerçi iki haftası geçti. İki hafta sonra dönecek ama Trae Young olmayınca da bu biraz şey Garland Mitchell gibi Dejounte Murray'nin tamamen bir numaraya geçmesiyle belki biraz bir tık Dejounte Murray'e yaradı ve o eksikliği görece biraz kapatabildiler. Yani hani sonuçta Trae Young bu takım da işte müthiş hücum takımı, kötü savunma takımı profili üzerinden gidiyordu. O müthiş hücum takımını yaratan hani Indiana için nasıl Tyrese Haliburton neyse burada da Trae Young aynı şey. Ama Indiana'da mesela işte Nembhard, TJ McConnell gibi oyuncular oyun kurucu pozisyonunu alıyor ama hiçbir şekilde Tyrese Haliburton'un yerini tutamıyorlar. Burada Dejounte Murray açısından bir avantaj var. O Trae Young'ın yaptığı bazı şeyleri, daha doğrusu Trae Young'la oynuyormuş gibi takımın oynamasına biraz izin verdiği gibi Dejounte Murray'in çok daha verimli olduğu bir rolde oynamasını sağlıyor. O açıdan bir tık daha az zarar gördüler diyelim hani Trae Young'ın yokluğundan. Hatta Murray'e yaradı bile bu. Ama hani sonuçta toplamda zaten hani rotasyon ne ki diyeceksin. O yüzden en kaliteli hücum oyuncusunun gitmesi belli bir darbe vuruyor. İşte bu darbeyi azaltan faktörlerden biri. Bogdanovic de iyi bir sezon geçiyor. Onda ilk beşe yerleştiler. Biraz idare ettiler gibi. Bu sırada DeAndre Hunter döndü. Belki biraz daha hani rotasyon zenginleşti. Ama bu sırada da Sadık Bey de sezonu kapadı.
Ha, sıkıntı o yani. Sadık Bey çapraz sakatlığı yaşadı. Onu kaybettiler. Jalen Johnson'ın da yine son dönem epey sakatlığı var. Yani sakatlıkla kaçırdığı maçlar falan var. Zaten hani esas problem de orada oluşur oldu Atlanta açısından.
O yüzden de ya zaten hani 29-35 ile hani zaten 10. sırada doğuda. Ne işte bu yani.
Tabii ya bu takım zaten potansiyelinin çok altında kaldı ve hayal kırıklığı ama hani
sezonun en büyük hayal kırıklığı olabilir herhalde. Daha büyük hayal kırıklığı. Yani Memphis'i saymıyorum. O tamamen çok kabus ve şanssızlıklarla dolu bir sezon. Daha büyük hayal kırıklığı yaratan takım var mı abi şu anda bu sezon?
Sanıyorum yok. Ve şey geçen seneki gibi mesela play-in'den tak diye kendilerini yukarı atma ihtimalleri varsa da bence o Trae Young'ın falan yanı sıra şeylere falan çok bağlıydı işte. Kanat oyuncularına işte oradaki derinliklerine falan. Ama Sadık Bey'in devre dışı kalması. Tamam Jalen Johnson belki sağlıklı şeye gelecek ama Okongu'nun yaşadığı sakatlıklar bilmem ne. Bir türlü tam kadro oynayamadı onlar da son dönemde. Tamam geçen sene de sonuçta yaptıkları biraz sürprizdi ama bu, bir de aşağıdaki ikiliden biri olarak yukarı çıkabilmeleri şu anki görüntüyle çok mümkün gibi değil.
Evet, hiç değil. Yani.
Evet, aşağıdaki takımları zaten dışarıda bırakıyor. Yani playoff takımlarının yaşadığı sakatlık problemlerini bugün konuştuk.
Zaten eğer konu sakatlık problemleriyse Memphis için özel bölüm yapmamız lazım.
Abi. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa abi. Yok kapatalım. Otoshops'un sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'i sundu.